Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 16. ayrım. EOKA terörü hafifletmişti. Yunanistan yeni İngiliz planını reddedince terör Temmuz ayında yeniden şiddetlendi. İngilizlere, Türklere ve EOKA'yı benimsemeyen Rumlara saldırmaya başladılar. Her gün bir cinayet işleniyordu. Bugünlerde EOKA 6 köye saldırarak 6 Türk'ü öldürdü. Birçok yaralı vardı. Dipnot 125. İngiliz yönetiminin açıklamasına göre 1 Haziran 14 Temmuz arasında EOKA 2 İngiliz polisini, 44 Rum'u ve 24 Türk'ü öldürmüştü. Türk cemaati İngilizlerin Kıbrıs'ta yaşayanların canını ve malını koruyacak durumda olmadığını telgraflarla birçok yere bildirdi. Türk hükümeti 12 Temmuz'da İngiltere'ye bir nota ile terörü durdurmak için Kıbrıs'a Türk askeri göndermeyi önerdi. İngiliz yönetimi Türklerin ve Türkiye'nin baskısını önlemek için 22 Temmuz'dan başlayarak adanın dünya ile bağlantısını kesti, sansür koydu ve EOKA'cı oldukları düşünülen bazı Rumları tutukladı. Olumlu bir gelişme yaşandı. İngiliz, Türk ve Yunan başbakanları Kıbrıs'ta terörün durması için birlikte bir çağrıda bulundular. EOKA birkaç Türk'ü daha öldürdükten sonra dayanağı kalmayınca 4 Ağustos'ta teröre ara verdiğini açıkladı. Yunanistan'ın desteği ve yardımı olmadan teröre nasıl devam edebilirdi? Grivas Yunanistan'a döndü. Rütbesi albaylığa yükseltildi. Türkler kuşkudaydı. EOKA'ya güven olmayacağını biliyorlardı. Kuşkucuların başında Vehbi Mahmutoğlu geliyordu. Silah işi için iki arkadaşının başının etini yiyordu. Sonunda razı etti. Paralarını birleştirdiler. Mahmutoğlu, Rumlardan balıkçılık yapacağını söyleyerek 5 metre boyunda kullanılmış bir kayık aldı. Küçük bir motoru ve kürekleri vardı. Cevdet Remzi ile Asaf Elmas birlikte gelmek için gönüllü oldular. Su ve biraz yiyecek alıp hava kararınca yola çıktılar. İngiliz devriyesi motor sesini duymasın diye 2,5 saat nöbetleşe kürek çektiler. Avuçlarının içi kabardı. Kıyıdan iyice açılınca motoru çalıştırdılar. Saatte 4 kilometre hızla yol alarak ilerlediler. Hava güzel, deniz hafif dalgalıydı. Gün atarken Türkiye kıyıları göründü. Heyecanla yaklaştılar. En yakın kıyıya baştan kara ettiler. Kayığı iyice kumsala çektiler. Deniz kıyısında birkaç kişi vardı. 3 arkadaştan kuşkulanmışlardı. Jandarma karakoluna götürdüler. Jandarmalar sorguladı. Vehbi Mahmutoğlu, Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı kendilerini korumak için silah almaya geldiklerini saklamadı. Burası Türkiye'ydi, saklamaya gerek yoktu. Karakol komutanı bir çavuştu. Burası küçük bir köy, dedi. Sizi Anamur'a yollayacağım. Kayığımıza göz kulak olun, onunla döneceğiz. Tamam, gözünüz arkada kalmasın. Anamur, jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet Kızılsu, niyetlerini öğrendiği 3 arkadaşı misafir etti. Koğuşun hamamını yaktırdı, güzelce yıkandılar, tıraş oldular. Giyimleri eski püsküydü. Yüzbaşı, üçü için çamaşır, az kullanılmış temiz pantolonla gömlek buldurdu. Ambardan yeni postallar verdi. Bu işi Adana çözer. Adana'da vali yardımcısının yanına çıkarıldılar. Mahmutoğlu kısaca Kıbrıs'ı anlattı ve silah istedi. Vali duygulanmıştı. Karşısında küçücük kayıkla Akdeniz'i aşıp Türkiye'den yardım istemeye gelmiş 3 Kıbrıslı genç vardı. Durumu Ankara'ya bildirdi. Binbaşı Tansu ve Doktor Burhan Nalbantoğlu acele geldiler. Doktor, 3 arkadaşı sıkıca sorguladı. Evet, bunlar gerçekten Eren köylüydü. Vehbi, Refkoşa'yı biliyor, Nalbantoğlu'nu da Kıbrıs'tan tanıyordu. Bunları kimse yollamamış, kendi kararlarıyla gelmişlerdi. Kıbrıs'a yasal yoldan silah sokulamaz. Bu yüzden kaçak olarak ve Türkiye'ye güvenerek geldik. Hoş geldiniz. Eğer bu deneme başarılı olursa, bir çözüm bulamadıkları silah yollama işi yoluna girmiş olacaktı. Binbaşı Tansu, gizliliği korumak için gençlere yemin ettirdi. Hiç kimseye, Evinize bile hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Deneme olarak bir miktar silah verip sizi Kıbrıs'a geri yollayacağız. Başarılı olursanız silah taşıma işine devam ederiz. Bu, ölüm kalım mücadelesi veren Kıbrıs Türkleri için çok büyük bir hizmet olur. Tarihe geçersiniz. Konuşursanız cezalandırılacağınızı da bilin. Bir kısım silah ve cephaneyi Mersin'de depolamaya başlamışlardı. Mersin'den geçerken biraz silah ve mermi aldılar. Jandarma kayığı Anamur'a getirtmişti. Gizliliği sağlamak için küçük bir oyun oynandı. Önce Anamurlu birkaç meraklının toplanması sağlandı. Yüzbaşı Mehmet Kızılsu meraklıların önünde üç arkadaşa seslendi. Pasaportsuz geldiniz. Bunun cezası vardır ama hükümet bu seferlik sizi affetti. Bir daha pasaportsuz gelmeyin. Haydi güle güle. Yolunuz açık olsun. Gençler motoru çalıştırıp Anamur'dan ayrıldılar. Meraklılar da ucuz atlattılar deyip dağıldılar. Vehbi ve arkadaşları gözden kaybolup epey sonra güneş batarken Anamur Kalesi'ne geri döndüler. Kendilerine böyle talimat verilmişti. 10 makineli tabanca ile 20 tabanca ve 2 sandık mermi kayığa yüklendi. Bu silahlar sizin değil, örgütün. Erenköy'e gidince bunları gözden uzakta, güvenli bir yerde toprağa gömün. Parola 39 lira borç var. Bu parola ile gelen kişiye silahları topraktan çıkarıp teslim edeceksiniz. Sarıldı. Hadi çocuklar, selametle. Hava kararırken Anamur'dan ayrıldılar. Zahmetli bir yolculuktan sonra gün ağarmadan Erenköy'e ulaştılar. Silahları köyün dışında sessizce toprağa gömdüler. Köylülerin bir bölümü bakır madeninde çalışan madencilerdi. Silahlar ve mühimmat çoğalınca bunları saklamak için derin mağaralar kazacaklardı. Binbaşı Tansu Ankara'ya dönünce konsolosluk aracılığıyla Denktaş'a, dolayısıyla Vuruşkan'a olayı anlatan şifreli bir mesaj yolladı. Vuruşkan bu çözüme herhalde çok sevinecekti. Bir hafta sonra silahların alındığını bildiren şifre geldi. Vuruşkan, Erenköy'de ve Yeşilköy'de silah kaçakçılığı için birer TMT birimi kurulduğunu da bildiriyordu. Demek ki çark dönmeye başlamıştı. Silahlar Erenköy'de saklanıyor, gerekenler Yeşilırmak'a götürülüyor ya da oraya çıkarılıyor, Yeşilırmak'taki TMT'cilerce emre göre dağıtılıyordu. TMT merkezi Anamur'da hızla bir ikmal merkezi kurdu. Erenköylüler, Mersin-Anamur yolunun 6. kilometresindeki jandarma karakolunun yanındaki koya geleceklerdi. Burası gözlerden uzak, güvenli bir yerdi. İkinci sefer 27 Ağustos'ta yapıldı. Vehbi Mahmutoğlu ve iki arkadaşı sevgiyle karşılandı. Deniz kabadalgalıydı. Zor gelmiş olacaklardı. Aldırmayın, gelebildik ya, ona bakın. O gün karakolda dinlendirildiler. Sabah kayığa 20 tabanca, 20 sten yani makineli tabanca, 50 el bombası, 20 tahrip kalıbı ve 6200 mermi yüklendi. Tabanca, sten ve bombalar toprağa gömülecekleri için mumlanmışlardı. Yoksa toprak altında kısa zamanda paslanıp işe yaramaz hale gelirlerdi. Güle güle çocuklar, Allah yardımcınız olsun. Kıbrıs'a çok selam. Sağ olun. Rıza Vuruşkan zaman zaman Denktaş'a bilgi veriyordu. TMT sessiz sedasız yayılmaktaydı. Yeni sancaklar kuruluyordu. TMT'nin üye sayısı oldukça artmıştı. Kurulup gelişmek için özellikle spor ve gençlik kulüplerinden yararlanılıyordu. Sancaklarda komutanlık yapacak ve eğitim verecek Türk subayları ayrı ayrı değişik adlar ve görevlerle Kıbrıs'a gelmişlerdi. Eğiticiler ders verirken tanınmamak için yüzlerine maske takıyorlardı. Memur, esnaf ve zanaatkar mücahitler asıl işlerine, mücahit öğrenciler okullarına devam ediyor, uygun günlerde ve saatlerde, elverişli evlerde ya da gözlerden uzak köşelerde, orman içlerinde, dağ başlarında eğitiliyorlardı. Bir kısmı da Zir poligonunda eğitilmek üzere Ankara'ya yollanıyordu. Keskin nişancılar yetiştirmeye önem veriliyordu. Bunun için avcı kılığında ormanların derinliklerine gidiliyordu. Hepsinin ağzı sıkıydı. Lefkoşa'da okullu kızlar da üye olmaya başlamışlardı. Bunlara sancaklardaki, köylerdeki genç kızlar ve kadınlar da katılacaktı. Dipnot 129. İlk TMT üyesi hanım Yeşilırmaklı Rasiha Köycü hanımdır. Kuryelik yapmış, silah dağıtımına katılmış, askerlik eğitimi görmüş, köydeki kadınları da kendi eğitmiştir. TMT Erenköy birimi silah kaçakçılığını programa bağlamıştı. Durmaya gelmez, Rumlara güven olmazdı. Gençler 9 Kasım'a kadar Akdeniz'in tehlikeli sürprizlerinden yılmadılar. Küçücük kayıkla, yağmur fırtına demeyip 6 sefer yaparak silah kaçırmayı sürdürdüler. Bir tek tabanca bile büyük nimetken her seferinde kayık dolusu silah getiriyorlardı. Silahlar ve mermiler kuryelerle yakalanmamaları için çeşitli yollar icat edilerek ihtiyaca göre birimlere dağıtılıyor, eğitim için gerekli olanlar ayrılıp kalanlar toprağa gömülüyordu. Böyle gizli, tehlikeli işlere karışmaktan korkacakları sanılan nice kimseler bile gerekince bu silahları bir süre evlerinde saklayacaklardı. Erenköy timi işi büyüttü. İkinci bir kayık tedarik etti. 9 Kasım günü iki kayık yola çıktı. İkinci kayıkta Hikmet Rızvan ile ilk sefere katılan Asaf Elmas vardı. İki kayığa da silah ve mermi yüklendi. Toplam 114 tabanca, 59 sten, 200 el bombası, 34 tahrip kalıbı, 7700 mermi. Dönüşte kasırgaya yakalandılar. Denizin acımasız olduğu bir gündü. İlk kayıktakiler verilen talimata uydular. Batmamak için sandallarındaki silahları ve mermileri denize döktüler. Zor da olsa Erenköy'e ulaşmayı başardılar. Asaf Elmas ile Hikmet Rızvan ise kasırgaya yenildiler. Akdeniz bu iki canı aldı ve geri vermedi. Erenköy'ün ilk şehitleri bu iki genç oldu. Dipnot 130. Silah ikmalinde çalışan kahramanlar Vehbi Mahmutoğlu, Nevzat Nasıroğlu, Fuat Özsun, Lütfü Celül, Cevdet Remzi, Feridun Hamza, Bahattin Sabri, Hüseyin Hikmet, Celal Mahmutoğlu, Fadıl Ali Rıza, Alay İbrahim, Bahattin Osman ve Saydam Hüsnü. Dönüm noktası. Yunanistan, Kıbrıs sorununu yine Birleşmiş Milletler'e taşımıştı. Genel kuruldan hayaline uygun bir karar çıkarmak için bir daha mücadele edecekti. 21 Kasım'da siyasi komisyonda Kıbrıs sorunu görüşülecekti. Kıbrıs'tan Doktor Küçük ve Denktaş, Ankara'dan geniş bir diplomat kadrosuyla zorlu New York'a geldiler. Yunan Dışişleri Bakanı Averof da kalabalık bir kurulla gelmişti. Averof, birkaç gün önce savaşın eşiğindeyiz diye demeç vermişti. İki taraf da çok gergindi. Belli belirsiz selamlaştılar. Kalabalık kurullar bakanların arkasında yer aldı. Görüşmeler bu gövde gösterisiyle başladı. İki bakan da görüşlerini açıkladılar. Averof önerisini Birleşmiş Milletler Anayasası'nın birinci maddesinde yer alan milletlerin eşit haklarına ve self-determination ilkesine saygı gösterilmesi ifadesine dayandırdı. Kıbrıs'ta self-determination ilkesinin uygulanmasını, bunun için plebisit yapılmasını istedi. İyi tınlayan bir konuşmaydı ama dayandığı maddeyi eksik yorumlamıştı. Zorlu da konuşmasında Birleşmiş Milletler Anayasası'nın birinci maddesine dayandı ve Averof'un eksiğini tamamladı. Birinci maddede bir milletten değil, milletlerden söz ediliyordu. Kıbrıs adasında bir değil, iki millet vardı. Self-determination ilkesi uygulanacaksa her iki millete de bu hakkı tanımak gerektiğini belirtti. Bu haklı açıklama komisyonu etkiledi. Averof zor durumda kaldı. Hindistan delegesi Krishna Menon her zamanki gibi self-determination ilkesini ve bağımsızlığı yüceltti. Yunanistan'ın görüşünü savunduğu inancındaydı. Bu talihsiz bir konuşma oldu. Çünkü zorlu Yunan parlamentosundaki görüşme tutanaklarından Yunan milletvekillerinin konuşmalarını okudu. Milletvekilleri bu düşünceleri savuna gelen Hindistan delegesini eleştiriyorlardı. Yunanistan için self-determination, enosis'e ulaşmak için bir aşamaydı. Hindistan delegesi İhtiyar Krishnamenon özellikle bağımsızlığa vurgu yaparak enosis yolunu zorlaştırıyordu. Yunanistan için amaç Kıbrıs'ın bağımsızlığı değil Yunanistan'a katılması, onun bir ili olmasıydı. Menon bizim işlerimize karışmasın demişlerdi. Konuşmaları öğrenince bu kez de Krishnamenon zor durumda kaldı. Çok sarsılmıştı. Bastonuna dayanarak komisyon salonundan çıkıp gitti. Komisyon görüşmeleri 4 Aralık'a kadar uzadı. Üç tarafın ve Kıbrıs cemaat liderlerinin katılması ile bir konferans toplanması kabul edildi. Konu 5 Aralık'ta genel kurula geldi. Meksika delegesi siyasi komisyon kararı doğrultusunda bir karar tasarısı sundu. Tasarı genel kurulda gerekli çoğunlukla kabul edildi. Genel kurul salonundan büyük bir dinlenme salonuna çıkılıyordu. Averof sıkıntı içinde dışarı çıktı. Uzak bir köşedeki koltuğa oturdu. Terini siliyordu. Genel kuruldan çıkan zorlu gözleriyle Averof'u aradı. Görünce beklemeden yanına gitti. Averof isteksizce ayağa kalktı. El sıkıştılar. Zorlu da oturdu. Konuşmaya başladılar. Türk ve Yunan kurulları bakanlarından uzak durdular ve bu beklenilmez buluşmayı izlemeye başladılar. Averof, yıllar sonra bir İngiliz televizyonunda yaptığı açıklamada o günü şöyle anlatacaktı. Davayı kaybettik. Zorlu kazandı. Ben şimdi hükümetime ve parlamentoma bunu nasıl izah edebilirim? Ümitsizlik içinde istirahat salonunda oturuyor, acı acı düşünüyordum. Bir de baktım, Zorlu yüzünde bir tebessüm, bana doğru geliyor. Ne yapsam dedim, yüzüne bir tokat mı atsam? Baktım, yanıma geldi. Gayet dostane bir şekilde işin nereye varacağını konuşmaya başladık. İşte oracıkta Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuşturulmasından başka çıkar yol olmadığı üzerinde mutabık kaldık. Aynı sahneyi Zorlu'ya dayanarak Profesör Doktor Nihat Erim de şöyle aktarıyor. Patin Rüşçü Zorlu Averof'a rastlamış ve şöyle demiş. İşte bu yılda denediniz. Yine istediğiniz gibi bir kararı buradan çıkaramadınız. Çıkaramazsınız. Ve bu işi burada halledemezsiniz. Gelin sizinle bu işi birlikte görüşelim ve ikimiz bu işe bir çare bulalım. Evet ben de istiyorum aramızda buna bir çare bulmayı ama Makaryos'u ne yapacağız? Biz aramızda anlaşırsak Makaryos'u yola getirmek kolay olur. Önce biz aramızda anlaşalım. Dipnot 132. Zorlu'nun Taksim'den vazgeçtiği görülüyor. Oysa Taksim, iktidar ile muhalefetin 6 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile kabul ettikleri milli bir politikaydı. Dışişleri Bakanı'nın meclis kararına aykırı bir görüşme yapması, iktidarın da bu yeni politikayı meclisin onayını almadan benimseyip yürütmesi çok düşündürücüdür. Antlaşmalar imzalanana kadar bir açıklama yapılmamış, iktidar milletvekilleri de kuşkuda kalmışlardır. Denilebilir ki, büyük bir tepkiyi uçak kazasının yarattığı duygusal hava önlemiştir. Zorlu, Averof'tan ayrılıp merakla beklenen Türk kurulunun yanına geldi. Enosis öldü, bağımsızlık üzerinde temel anlaşmaya vardık, dedi. Doktor Küçük ve Denktaş bakıştılar. Bu nasıl bir bağımsızlık olacaktı acaba? 31 Aralık 1958 günü hava sakindi. Balıkçılar, hava bugün yarın sakin olacak deyince, Erenköy TMT birimi sefer yapılmasını uygun buldu. Üç Erenköylü, yılbaşı akşamı yola çıktı. Hava puslu, deniz çırpıntılıydı. Kıyıdan iyice açılınca motoru çalıştırdılar. Eğlenerek Anamur'a yol aldılar. İçmek akıllarına gelmedi. Akdeniz sarhoş ediyordu. 1959 yılının ilk gününün sabahı Anamur'daydılar. Biraz uyuyup kalktılar. Hava bozar korkusuyla akşama kalmadan dönmek istediler. Sandala mumlanmış, muşambaya sarılmış 100 siten, 6 bren hafif makineli tüfek, 6 piyade tüfeği, 9400 mermi ile güçlü bir alıcı verici telsiz aygıtı yüklendi. Bu son seferdi. Mevsim dolayısıyla küçük kayıkla silah kaçakçılığına Mart sonuna kadar ara verilecekti. Dipnot 134. Bu süre içinde Kıbrıs'a yollanan silah ve cephanenin toplamı 270 tabanca, 267 Sten yani makineli tabanca ve 6 Bren yani hafif makineli tüfek, 6 piyade tüfeği, 350 el bombası, 20 adet tahrip kalıbı, 15.000 tabanca fişeği, 25.600 Sten fişeği, 3.000 Bren fişeği. Anamur'dan ayrıldılar. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Kıbrıs'a çok selam. Kıbrıs'ta epey silah ve cephane birikmekteydi. Bir kısmı gerekli yerlere dağıtılıyor, büyük kısmı ise yedek olarak derine gömülüp saklanıyordu. TMT merkezi Kıbrıs için bu kadar silahı ve mühimmatı yeterli görmüyordu. Büyük bir balıkçı motoru almak ve her seferde 15-20 ton silah ve mermi yollamak için piyasa araştırmasına başlamıştı. Gelişme. Genel kurul toplantısından sonra Zorlu ve Averof arasında başlayan yakınlaşma hükümetlerince de uygun bulunmuştu. Şöyle ya da böyle Kıbrıs sorununun kapanmasını istiyorlardı. Bu sorun iki devleti de yıpratmıştı. Görüşmeler elçilikler aracılığı ile gizlilik içinde sürdürüldü. Zorlu ve Averof Aralık sonunda Paris'te buluşup sorunu ayrıntılı olarak görüştüler. Taraflar Enosis ve Taksim'den vazgeçmeye karar vermişlerdi. Kıbrıs, başkanlık rejimi ile yönetilecek, bağımsız bir cumhuriyet olacaktı. Bu gelişme gizli tutuldu. Yunan yetkililer konuşmalarında bağımsızlıktan söz ediyorlardı. Türk yetkililer Taksim konusunda susuyorlardı. Ne oluyordu? Bu durum Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığına, giderek öfkeye yol açtı. Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu birçok illerden gelen temsilcilerin katılmasıyla bir toplantı yapmış, toplantı sonunda bir bildiri yayımlamıştı. Bildiri şöyle bitiyordu. Türk Yüksek Tahsil Gençliği olarak Taksim'den başka hal çaresi kabul etmiyoruz. Türkiye Milli Talebe Federasyonu da aynı anlamda bir bildiri yayımladı. CHP Genel Sekreteri de şöyle dedi. Demokrat Parti, millete vaat ettiği Taksim sözünün bütün mesuliyetini omuzlarında taşımaktadır. Ömer Sami Coşar da şöyle yazıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliği ile kabul etmiş olduğu Taksim planının bugün unutulmasına, terk edilmesine nasıl imkan bulunabilir? Zorlu, 7 Ocak 1959'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda Kıbrıs konusuna kısaca değinip geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarına uygun olarak hareket ettiğini söyleyerek meclise güvence verdi. Aynı Zorlu bir hafta sonra Paris'te Averof ile buluştu, Bütçe Komisyonu'nda söylediği sözün tam tersine hareket ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına aykırı bir antlaşmanın esaslarını görüştü. Yunanlı meslektaşı ile birçok konuda anlaştı. Geride birkaç tartışmalı sorun kalmıştı. Bu sorunları da çözmeleri için başbakanlara bıraktılar. Kamuoyu da muhalefette Kıbrıs için sürdürülen görüşmeler, alınan kararlar ve saptanan antlaşma esasları hakkında hiçbir şey bilmiyordu. İktidar görüşmeleri gizlilik içinde yürütmekteydi. Dipnot 135. Zürih ve Londra anlaşmaları konusunda görüşmelerin başlamasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesine kadarki dönem için Dr. Fahir Armaoğlu'nun Kıbrıs Meselesi adlı çalışması esas alınmıştır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 17. ayrımda.